Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 1 Mart 2018 Perşembe günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Doğu Guta yine gündeme damgasını vuruyor. Suriye başkentinin burnunun dibindeki Doğu Guta'daki 10 bin militanın temizlenmesi operasyonu devam ediyor. Sivillerle ilgili tartışmalar da devam ediyor. Suriye üzerindeki ateşkesin uygulanması, bunun Afrin'i kapsayıp kapsamadığı da uluslararası toplumda tartışılıyor. Batılı ülkelerden Türkiye'ye Afrin'le ilgili çağrılar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında Afrin'i ateşkesin kapsayıp kapsamadığı yolunda tartışmalar var. Programın ikinci yarısında bu ateşkesten hareketle bakacağız ve araştırmacı, gazeteci, yazar Fehim Taştekin'le konuşacağız. Biraz daha Türkiye ağırlıklı olarak ele almaya çalışacağız. Bu durumu Doğu Guta'dan sivillerin tahliyesiyle ilgili bir adım da atıldığı, Türkiye sayesinde atıldığını dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıkladı. Türkiye'den ses çıkmamıştı. Daha sonra Putin'in açıklaması sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü kalında bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Niye böyle oldu anlamaya da çalışacağız ayrıca bu detayı. Dünyanın dört bir yanından haberlerim var. Rusya'da Vladimir Putin parlamento üyelerine hitap ediyor. Rusya anayasası gereği yapılan bir şey bu. 18 Mart'ta da Rusya'da seçimler var. O yüzden bütün dikkatlerde Moskova'da Vladimir Putin'in verdiği mesajda, federal meclis üyelerine verdiği mesajda. Bunun da detaylarını size aktarmaya çalışacağım. Cumhurbaşkanı Afrika turunda, yine oradan da başlıklarım olacak sizlere. Eksen'in frekansları, Sputnik Radyo'nun, RSFM'in frekansları değişmişti yeni seneyle birlikte. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den dinleyebilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Akşamları da tekrarı var yayınımızın, 23 ile 24 arasında tekrardan kaçıranlar Eksen'i dinleyebilir. Başlayalım. Evet, Doğu Guta, Rusya ve Suriye orduları Suriye başkentinin burnunun dibindeki Doğu Guta'dan sivillerin tahliyesi için koridor açtılar. Orada yardım merkezi kurdular ancak siviller çıkamıyorlar. Rusya'nın Ateşkesi İzleme Merkezi'nin başkanı Tümgeneral Yuri Yevtushenko, militanların sivillere ateş açarak insani koridor üzerinden çıkmasına engel olduklarını ve mevzilerinin donatımında esirleri kullandıklarını söyledi. Doğu Guta'ya gitmekte olan bir silah mühimmat ele geçirilmesi vakası da var. Fotoğrafları, görüntüleri yayınlandı. Son 24 saatte 13 havan mermisi düştüğünü aktardı Yevtushenko ve bölgeyi kontrol altında tutan İslam Ordusu grubu dahil olmak üzere silahlı grupların sivillere engel olduğu belirtiliyor. Tabii siviller çıkarsa o zaman militanlar temizlik operasyonuyla baş başa kalacaklar. O yüzden de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı ateşkes kararına uyma niyetinde olmadıkları saptaması yapılıyor. Muhayyem El-Vafedin insani koridoruna bitişik bölgede sivillerin buradan çıkartılması için çağrılar devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam saatlerinde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'u ağırlarken açıklama yaptı bu konuda. Doğu Guta'dan oldukça büyük bir sivil grubu, ki 700 kişiden bahsediliyor, tahliye etmeyi başardıklarını söyledi. Bu tahliyede de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcı olduğunu söyledi. Dikkat çekici bir açıklamaydı bu, çünkü Türkiye'den böyle bir açıklama gelmedi. Doğu Guta ile ilgili Türk kamuoyunda bilgiler biraz daha farklı yansıtılıyor. Putin ise bu konuyu Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesinde de ele aldıklarını, koridor meselesini aktardıklarını söyledi. Cumhurbaşkanının daha önce bir talebi olduğunu ve kendileriyle sağladıkları mutabakatla oldukça büyük bir grubu tahliye etmeyi başardıklarını söyledi. Ama ikinci bir grubu tahliye edemedik çünkü militanlar izin vermediler dedi. Putin diğer yandan Doğu Kuta'dan düzenlenen saldırılara Rusya'nın sonsuza dek tahammül etmeyeceğini elbette hayır diyerek dile getirdi. Hava mermileri Rusya Büyükelçiliği ve ticari temsilciliğinin bulunduğu yere de düşüyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Batılı ülkeleri de eleştirdi. Doğu Kuta'da durumu kötüye götürmenin olumlu sonuçlar doğurmayacağını söyledi Vladimir Putin. Putin'in bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İbrahim Kalın açıklama yapmak durumunda kaldı. Bunun daha önce Cumhurbaşkanı'nın bir ay önce talep ettiği bir konu olduğunu, 700 kadar sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olduğunu söyledi. Bunların çıkartıldığını kendilerine iletmişler. Ama Türkiye'ye gelmemiş bu grup, Şam'a gönderilmiş. Beklentimiz Türkiye'ye getirilmesiydi demiş. Türkiye'ye gelmedikleri için özel olarak bir şey paylaşmadık bu grupla ilgili, Sayın Putin yeni açıklıyor diye bir ifade kullanması dikkat çekti. Evet, Rusya diğer yandan Batı'yla el birliği halinde Suriye'ye müdahale tehdidini sürdürmek için kimyasal silah kullanımı senaryosunun gündeme taşındığını sürekli dile getiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko bunun saçmalık olduğunu söyledi. BM yetkililerinin kimyasal silah kullanıldığına dair tek bir kanıt bulamadığını dile getirdi. Fransızlar, İngilizler, Emmanuel Macron, İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson bunu dile getirmişti ve eğer kimyasal silah kullanıldığı kanıtlanırsa hükümet güçlerine saldırı gerçekleştirebileceğini söylemişti açıkça. Konashenko da Londra Merkezi İnsan Hakları Gözlem Merkezi, Amerika Merkezi Suriye Amerikan Tıp Topluluğu'nun yaptığı açıklamalar, ki bütün kaynaklar bunlar, ihvan bağlantılı siyasal İslamcı gruplar bunlar. Bütün iddiaların bunlardan kaynaklandığını ve içler acısı olduğunu, çünkü hiçbir kanıt bulunamadığını söyledi. Amerika ve Britanya'nın saldırganlıklarına başka bahane bulamadıklarını söyledi Rus yetkili. Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vasily Nabezna'nın Suriye'deki askeri operasyonların meşru hedefi olan teröristleri hoş görmeyeceklerini dile getirdiğini biliyoruz. İslam Ordusu, Fetih El Şam grubu, Ahrar-ı Şam ve Faylak El Rahman grubu Katar ve Suudi Arabistan bağlantılı gruplar söz konusu orada. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye'de durumun siviller için değil teröristler için kötü hale geldiğini, Cenevre'de Staffan de Mistura Suriye özel temsilcisiyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda dile getirdi. Amerika'dan da ayrıca koalisyonun El Tanaf bölgesine de erişim sağlamasını talep ediyordu Rusya ama bu konuda bir yanıt alamadılar. Şimdi 30 günlük insani ateşkes uygulanmaya bir şekilde çalışılıyor ama militanlar varken nasıl olacak? Ve Türk-Amerikan ilişkileri Afrin üzerinden gerilimin devam ettiğini belirtmek lazım. Bu ay içerisinde Rex Tillerson'ın ziyareti sırasında Şubat ortasındaki ziyaretinde kararlaştırılan komiteler toplanacaklar ama tabii özellikle Afrin ateşkesi, Membiç'teki durum devam ediyor kriz yaratmaya. Amerikan yönetimi Afrin'de de ateşkesin geçerli olduğunu belirtip Türkiye bir daha okusun BM Güvenlik Konseyi tasarısını demişti. Ona Bekir Bozdağ'dan, hükümet sözcüsünden yanıt gelmiş durumda dün akşam. Bozdağ, BM Güvenlik Konseyi kararının Türkiye'nin harekatını etkilemeyeceğini, Suriye'de ateşkes anlaşmasının dışında olduğunu, kendilerinin öyle okuduğunu söyledi. Onlar iyi okusun dedi. Eminim Amerikan sözcüleri kendi iyi okumuyordur, bir daha okumalarında fayda var dedi. Tabii şimdi BM kararında Suriye genelinde bir insani ateşkes çağrısı yaptığını belirtmek lazım. Karara baktığımız zaman görüyoruz. İstisna ise Doğu Guta'da da etkili olan terörist gruplar için geçerli olan istisnalar. Rusya'nın da açıklamaları var bu meselede. Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Alexander Venediktov, Amerika'nın Kürtlere modern silahlar sağlayarak Türkiye'yi Afrin'de bir provokasyona ittiğini, operasyona ittiğini, provoke ettiğini dile getirdi. Yaklaşık 20 üs kurduğunu YPG'nin kontrolündeki bölgelerde ve bu yüzden de Türkiye'nin operasyona girişmek durumunda kaldığını söyledi. Ayrıca militanların güneydeki Tanaf üssünde serbestçe hareket edebildiklerini, yardım konvoylarına bölgenin kapattığını, Suriye'nin teröristlerden temizlenen bütün bölgelerinde ise zehirli maddeler ortaya çıktığını ve bir kimyasal silah komplosu tezgahlandığını dile getirdi. Evet, Orta Doğu'dan birkaç başlık daha verelim. Irak'ın Neynova bölgesinde IŞİD üyelerini yakalayan güvenlik güçleri örgüte ait silah deposu tespit etmiş vaziyette. Musul'un batısında El Meydan bölgesinde IŞİD üyeleri gözaltına alınmış. Bombalar, intihar kemerleri de bulunmuş, fotoğrafları paylaştı Iraklı yetkililer. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile telefon görüşmesi yapmış. Türkiye gibi Katar'da Rusya'dan S-400 sistemleri satın almak arzusu içerisinde bu konuda Amerikan Dışişleri Bakanlığı buna karşı olduklarını dile getirmişti. Amerika'nın en önemli üslerinden bir tanesi Katar'da küçücük Körfez Emirliği'nde, Şeyhliği'nde. Tabii Suudi Arabistan bloğu ile Katar arasındaki kriz şu an dondurulmuş gibi olsa da, abluka dondurulmuş gibi olsa da problemler eksik değil Körfez hattında. Gerçi son dönemde Katar'la ilgili haberlerde tecrit edilmeye başlandığı zaman İran ve Türkiye'nin yardım eliyle Türk askerleri gitti, hatırlayacaksınız. İran'ın da desteği olmuştu. Amerikan yönetimiyle İran'ın bölgedeki istikrarsızlıklaştırıcı eylemleri ve terörizmin ele alındığı aktarıldı. Amerika tarafından yapılan Katar Şeyhi ile Trump arasında yapılan görüşmeye dair dikkat çekici, çünkü Katar ortak doğalgaz havzasına sahip İran'la ve son dönemdeki yakınlaşma Suudi Arabistan'la gerilimde etkili olmuş idi. Evet, Orta Doğu'dan haberlere bakarken Suudi Arabistan'la ilgili gelişmeleri de aktarmak gerekiyor. Trump'la Katar liderinin görüşmesinin ardından, çünkü Suudi Arabistan'da modernleşme hamleleri devam ediyor. Genelkurmay başkanları, en son başkanı dahil olmak üzere üst düzey askerlerin emekliye sevk edildiği haberleri gelmişti. Yolsuzluk hamlesiyle prenslerin gözaltına alınması geçen senenin sonlarına damgasını vurmuştu ve buna eşlik eden, işte kadınlara otomobil kullanmaktan orduda istihdam etmeye uzanan, işte caz konserlerine katılımları içeren bir dizi kültürel, siyasi gelişmenin yaşandığı bir ülke Suudi Arabistan, Vahabi Selefi Krallık. Bu yeni hamlenin müsebbibi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman. Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius'a, ki kendisi ile muhabbeti pek iyi, daha önce de Ignatius'un yazıları olmuştu hakkında, modernleştirici diye, onunla konuşmuş ve ülkeyi saran yolsuzluk kanserine karşı kemoterapi ülkeyi modernleştirmek için de şok terapisi uyguladığını söylemiş Muhammed Bin Salman. 30'lu yaşlarının başlarında kendisi. Reformları anlatmış, Suudi Arabistan'ın siyasi kültürel yaşamını modernleştirme çabalarını anlatmış, 2 saat İngilizce sohbet etmişler mi, Ignatius yazmış. Bu yolsuzluk karşıtı prensleri, iş adamlarını saf dışı eden, ki bu tabi bölge yorumcuları tarafından aslında Muhammed Bin Salman'ın kral olarak yolunu açmak ve rakiplerini tasfiye etmek olarak yorumlanıyor. Yaklaşık 106 milyar dolar paraya el koydu. Bu arada bunlar herhangi bir hukuk içerisinde yapılmıyor. Lüks otellere, Ritz-Carlton'a doldurmuşlardı prensleri, iş adamlarını ve canını kurtarmak isteyen servetini teslim etmişti. O şekilde yapılmıştı. Şimdi petrol fiyatlarının düşmesinden bu yana bir ekonomik sıkıntı da var. Zenginlik, petrol zenginliği sonsuz değil Suudi Arabistan'ın. Bir takım ekonomide de adımlar atmak zorunda kalmıştır Riyad yönetimi. Şimdi böyle genç prens yoluyla batıya açılma, modernleşme hamleleri dile getiriliyor. Kadınlara haklarını vermeye başlarken tabii dini polisin yetkilerini kısıtlayan reformlardan söz ederken kendisi, bunu aslında Hazreti Muhammed'in dönemindeki uygulamaları yeniden tesis etmekten ibaret olarak dile getirmiş. kendisi yani ben fazla bir şey yapmadım bunlar zaten vardı demiş. Kurucu liderle kıyaslanmayı ise Abdülaziz İbn Suud kurucu lideri Suudi Arabistan'ın onu reddetmiş. Yeni bir akıllı telefon icat edemezsin Steve Jobs etmiş zaten bizim yaptığımız yeni bir şey meydana getirmeye çalışmak demiş Ignatius'a. Lübnan Başbakanı Saad Hariri zorla Suudi Arabistan'a geldikten sonra istifa ettirilmişti. Bayağı büyük bir skandal olarak hatırlayacaksınız. Geçen sene damgasını vurmuştu gündeme. İşte orayla ilgili olarak da sayesinde Hariri'nin daha iyi durumda olduğunu 2015'ten beri Hizbullah karşısında zayıf düştüğünü şimdi daha iyi olduğunu söylemiş. Böyle enteresan vakalar. Tabii Hariri ile görüştü istifa krizinden bu yana. İlk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Herkes de aman tekrar gidiyor aman gözaltına alabilir dedi. Lübnanlar kampanya yapmışlardı bizim başbakanı geri verin diye. Şimdi Salman bin Abdülaziz Kral tarafından kabul edilmiş. İşte dün aktarmıştım size ziyaret edeceğini. Tabii görüşmenin rutin detayları açıklandı ama Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığı iddiasıyla bir buluşma olduğu anlaşılıyor. İşin İran ayağında da başörtüsü üzerinden tartışmalar var. Başörtüsü eylemleri devam ediyor. Gözaltıların devam ettiği haberleri ara ara geliyor İran'dan. Cumhurbaşkanı yardımcısı Masume İptikar, kadın ve aile işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ülkede başörtüsünün baskı ve şiddetle korunmasına karşı olduklarını söylemiş. Kadınlar Günü sebebiyetiyle basın toplantısı düzenlemiş. Kendisi yasal bir zorunluluk diye belirtmiş ama bu sosyal istismarları önlemek için devrimden sonra halkın talebi üzerine uygulanmaya başlandı iddiasında bulunmuş. Yeni neslin bu konunun daha fazla konuşulması ve gençlerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum demiş. Öncelikli konular arasında diye de dile getirmiş çok eleştirilen bir şey İran'a. Kendi rızanız dışında İran'a gittiğinizde başınızı örtmek zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunu saygı olarak sunanlar var ama tabii bunun ötesine geçiyor. Ve son olarak Kudüs'le ilgili Hristiyanlar, Rum Ortodoks Patriği 3. Teofilos, İsrail Başbakanlığı'nın ve Kudüs Belediyesi'nin kilise ve taşınmazlarını vergiye bağlama planını protesto için Kutsal Kabir Kilisesi'ni kapatmışlardı. Hristiyanlığın en kutsal mabedi. O yeniden açıldı. 3 günlük bir protestoydu bu ve son verecek bu planı sona erdirmeyi hedefliyordu. Onu da belirtelim. Ve Rusya. 18 Mart'ta Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı, Devlet Başkanlığı için sandık başına gidecek. Vladimir Putin federal meclis üyelerine hitaben geleneksel yıllık konuşmasını gerçekleştirdi. Gelecek planlarını anlattı. Tabii bu sefer daha önemli 18 Mart seçimleri öncesinde. Kremlin'deki Grigoryevski salonu değil, hemen dışında bir sergi salonu var. Orada düzenlendi. Çok sayıda tabii ki akreditasyon var. Vladimir Putin medeniyetlerin değiştiği bir döneme tanıklık oluyoruz. Ayağa kalkıp bununla yüzleşmeliyiz. Vurgusu yaptı federal meclis üyelerine hitabında. Ülkenin birliğinin kendini artık kanıtladığını söyledi. Ekonomik gelişmelere odaklandı ve dünyanın ilk 5 ekonomisi içinde olmaları gerektiğini, gelirlerin katlanması gerektiğini vurguladı. Tabii burada Suriye önemli bir yer tuttu Putin'in konuşmasında. Rusya'nın yakın coğrafyası Arktik'ten işte Kırım'daki Kerç Köprüsü'nün birkaç ay içerisinde hizmete açılacak burası. Onları aktardı, bölgesindeki konumunu aktardı ve ardından da Suriye operasyonuna geçti. Suriye sayesinde dünyanın tüm Rusya'nın ürettiği silahların ismini bildiğini aktardı. Artan hava Rus askeri kapasitesini ortaya koyduğunu Suriye'nin söyledi. Hava sistemlerini yenilediğini. Amerika'yı da bu arada antibalistik füze anlaşmasına atıf yaparak Amerika'yı ikna bu anlaşmadan çekilmemesi için ikna etmeye çalıştıklarını ama işe yaramadığını anlattı. Diğer yandan da tabii caydırıcılığı sergiledi. Füze savarların tespit edemeyeceği süpersonik silahları olduğunu söyledi. 2017 sonunda da yeni bir nükleer füze denemesi yaptıklarını neredeyse dünyanın her noktasına ulaşabilecek olduğunu belirtti bu füzenin Vladimir Putin. Çok kapsamlı bir konuşma hem ekonomiyi hem Rusya'nın siyasi durumunu hem askeri kapasitesini hem Suriye'deki pozisyonlarını dile getirdi. Müttefiklerinden birine karşı, ya Rusya'ya ya da müttefiklerine herhangi birine, ki burada İran dikkat çekiyor, nükleer silah kullanırsa derhal karşılığı verilecek. Bunu Rusya'ya yapılmış bir saldırı gözüyle bakacağız demesi hakikaten dikkat çekici. Silah teknolojisinden sadece bahsetmeyip diğer yandan da Amerika'nın son dönemdeki tehditlerine atıf yaptığını da ekleyelim. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika'nın Avrupa ülkelerinde ordularını Rusya'ya karşı taktik nükleer silah kullanmak üzere eğittiğini dile getirdi Cenevre'de silahsızlanma konferansında dün. Önemliydi ve Avrupa halklarına çağrı yaptı Amerika'nın nükleer planlarına hayır demeleri yolunda. Dün yine Amerikalı General David Goldfine Florida'daki bir konuşmasında Amerika'nın uzay savaşlarında üstünlüğü ele alması gerektiğini belirtip birkaç sene içinde uzaydan savaşabiliriz gibi cümleler kurmuştu. Hakikaten çok dile getiriliyor. Bu nükleer tehlike çok önemli. Yani silahlanma rahatsız edici boyutlara varmış vaziyette. Dünya barışı açısından hiç de hoş gelişmeler, hoş demeçler değil bunlar. Onu da belirtmek lazım. Ve Amerika'dan Donald Trump en sadık danışmanını kaybetti. Hope Hicks, iletişim direktörü, Beyaz Saray'ın istifa edeceğini duyurdu kendisi. Trump'a arada küçük yalanlar söylediğini itiraf ettiği ileri sürülmüştü. Bir komite, temsilciler meclisi istihbarat komitesine ifade vermişti. Bununla ilgili olmadığını söylüyorlar istifasının ama... 29 yaşında eski bir manken kendisi. Aslında Trump'ın da görev yapan, en uzun süre görev yapan danışmanı. Trump, Hope'u özleyeceğim demiş. Evet, Amerika'dan bir başka haber Walmart şirketiyle ilgili. 21 yaşından küçüklere artık silah satmayacakmış Walmart şirketi, zinciri, perakende zinciri. Ya adeta bir vahşi batı diye buna da derler. Yaş sınırını 18'den 21'e çekmiş. 18 yaşında çocuklara çekirdek nohut gibi silah satabiliyorlar demek ki. Hiç de bir şey olmuyor. Tabii Florida eyaletinde Parkland kentinde bir okulda, lisede Nicholas Cruz isimli 19 yaşında bir genç silahlı saldırıda bulunmuştu. 14 Şubat'ta 17 kişi hayatını yitirmişti. O gün bugündür epey tartışmalar kopuyor Amerika'da silahlar üzerinden. Ulusal Tüfek Birliği karşı çıkıyor silah kullanımıyla ilgili yasaların sınırlandırılmasına ama anketlere bakılırsa Amerikan nüfusunun %66'sı daha sıkı önlemler alınmasını istiyormuş. Taarruz tüfekleri satılıyor. Bunların yasaklanmasına destek veriyorlar. Yani nihayet bu kadar genç insan öldükten sonra tabii bu da enteresan. Nobel ödüllü 38 yazar, müebbet hapis cezası alan gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcağ'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrıda bulunmuşlar. The Guardian gazetesi yayınlamış bunu. Yazar ve düşünürlerin hukuka aykırı gözaltı ve mahkumiyetleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığına zarar geldiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bizzat hapis yattığı anımsatılıyor. İmzası bulunan yazarlar arasında kimler var? Kazuo Ishiguro var, John Polanyi var, Joseph Stiglitz ekonomist var, Mario Vargas Llosa var. Dikkat çekici bir çağrı. Türkiye ile ilgili Almanya ile ilişkilerinde Yunanistan'a mal olan bir haber var. Alman bilimsel araştırma gemisine Ankara'dan izin vermişler, Ege Denizi'ndeki araştırma izni için. Ve bu konuda Yunan medyası bu araştırma iznini bu arada Yunanistan iptal ediyor. Kıbrıs ve Girit arasında yapacağı araştırma faaliyetleri, Türkiye'den izin istemesi bu yüzden Yunanistan'ın geminin araştırma izni iptaliyle sonuçlanıyor. Biraz da dalga geçmişler Yunan basını. Güney Kıbrıs yine uyurken yakalandı diye Rum yönetimiyle dalga geçmişler, onlara yüklenmişler. Ve Alman gemisinin Türkiye'den izin istemesiyle ilgili bir karikatür koyup sondaj platformunun, bu İtalyan en iyi şirketine ait sondaj platformu problem yaratmıştı. Erdoğan'a en güzel tatil hediyesi diye de ifadeler kullanmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Afrika turunda Cezayir'i ziyaret etti. Oradan Moritanya'ya geçti. Şimdi Cezayir'de tabii mesajlar verdi. Özellikle ekonomik yatırım. Gerçi Türkiye'nin en büyük Afrika'da, Kuzey Afrika'da Mısır ticaret ortağı ama Cumhurbaşkanı Cezayir dedi. Bir cami açılışı TİKA tarafından, 2014'te restorasyonu bitmiş Keçova Camii varmış, onu yapmamışlar. Küçük çaplı bir kriz gerçekleşmiş bu ziyarette, açılacakmış ama sadece sınırlı tutuluyormuş, giriş kısmı ziyarete açılmış. Cumhurbaşkanı'nın bir de Cezayirli gazeteciye eğer Türkiye sömürgeci olsaydı bu soruyu Fransızca değil Türkçe sorardınız diye bir çıkışması söz konusu olmuş. Abdülaziz Bouteflika ile bir araya geldiğinde bir gazeteci Osmanlı'yı kastedip Türkiye Cezayir'i sömürge olarak mı görüyordu diye sorunca vermiş bu yanıtı. Moritanya'yı da ziyaret etti ardından Cumhurbaşkanı. Yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile yürümek istediklerini dile getirdi. İlk Cumhurbaşkanı Moritanya'yı ziyaret eden onu belirtelim. Evet, Avrupa'dan Fransa'da aşırı soğuklar yüzünden boş binaya yerleştirilen sığınmacılara polis operasyonu olduğunu belirtelim. Çok acıklı tabii hakikaten. Soğuklar Avrupa'yı da vuruyor, sadece Türkiye'yi değil. Bir de Güney Kore'de haftalık azami 68 saat. Düşünün 68 saat. İnsanlık dışı çalışma süresi kısaltılmış, 52'ye indirilmiş. 52 saate bu bile çok fazla. Normal 40 saat olacak. 12 saatte mesai, fazla mesai yapılabilecek. 18 yaştan küçükler için 40 saat yerine 35 saat olacakmış. İnanılır gibi değil hakikaten. Dehşet verici. Bir de Japonya ile Moğolistan arasında krizler var. Moğolistan, Cengiz Han girmiş aralarına daha doğrusu. Bir Japon yayın evi Shogakukan aylık dergisinin geçen hafta çıkan yeni sayısında Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'ın alnında erkek cinsel organının çizilmiş portresiyle çıkmış ve Japonya'daki Moğollar ayaklanmış. Çünkü Cengiz kelimesi penis anlamına geliyor Japonca. Penis Han diye de çevrilebilir bu. Dergiler toplatılmış falan, ortalık birbirine girmiş. Efendim biraz ara verelim. An Bruno'dan To Let Myself Go'yu dinleyelim. Az sonra Fehim Taştekin'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın. To let myself go, to let myself flow, is the only way of being. There's no use telling me, there's no use taking a step back from me.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda araştırmacı, gazeteci, yazar Fehim Taştekin var. Hoş geldin yayınımıza Fehim.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ ol.
Fehim, bu hafta Doğu Guta çok tartışılıyor. Suriye ordusu başkentin burnunun dibindeki Doğu Guta'daki cihatçı grupların temizliği için Rusya ile birlikte kolları sıvadı. Tabii BM Güvenlik Konseyi'nden de bir ateşkes kararı çıktı ama bu grupları içermiyor. Suriye'nin geneline dair bir ateşkes var. İşin Afrin ayağı da var, Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de operasyonları sona erdirmeyeceğini söylüyor. Öncelikle bu BM ateşkesinden hareketle sormak istiyorum. BM'de Güvenlik Konseyi kararı içeriği açısından Suriye ve Rusya'nın operasyonlarına engel değilken Türkiye açısından nedir durum?
Şimdi tabii bu metni dışarıya çok fazla yayınlamadılar ama haberlerden gelen bilgiler, yapılan açıklamalar anladığımız kadarıyla Suriye geneli ifadesini içeriyor. Suriye geneli kasıt tabii ki Afrin'de bunun içinde olmalı. Öyle okuyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa açık açık Rusya bunun Afrin'de içerdiğini bildirdi. Türkiye tabii bunu kabul etmiyor. Türkiye kendi mantık silsilesi içerisinde Eğer DAEŞ terörist örgütse PKK de terörist örgüttür. O nedenle YPG de terörist örgüttür diyerek bir yorumda bulunuyor. Ama metne baktığımız zaman evet Afrin ifadesi anladığımız kadarıyla geçmiyor. Yani Doğu Guta'daki durumdan bahsediliyor. İşte insani yardımların ulaştırılmasından bahsediyor. Yine Fuat Kifraya gibi silahlı grupların kuşatma altında tuttuğu Şii beldelerindeki kuşatmaların sona erdirilmesinden bahsediyor. Oradaki tecridin, ablukanın kaldırılmasından bahsediyor ama ifade olarak Afrin geçmiyor. Ama Suriye genelinde bir ateşkesten bahsedildiğini, IŞİD, El-Kaide ve bunlarla bağlantılı örgütlerin bundan muaf olmadığını ifade eden bir metin karşımızda duruyor. Buradan hareketle Afrin'in de elbette ateşkese dahil olduğunu söyleyebiliriz.
Peki, şimdi tabii Türkiye operasyonları durdurmuyor ama Türkiye'yi önlemek için bir mekanizma da yok ki, uluslararası toplumun da çifte standartların çok fazla olduğunu anımsarsak böyle bir şansı da yok. Bunun Membiç'e ilerlemeyi durdurma, Amerika ile pazarlıklar bağlamında bir ayağı var mı?
Yani tabii pazarlıklarda neler döndüğünü bilmiyoruz ama kuşkusuz yani burada Türkiye üzerinde bir baskı oluşacak. Yani Rusya'nın verdiği mesajlardan anladığımız kadarıyla şimdiye kadar yani bir yeşil ışık yakıldı ama bu yeşil ışık Afrin'in merkezini Cinderes gibi yerleri yani büyük kasabaları da işte içeren yerleri bir şekilde Türkiye ordusunun oraya girmeyeceği bir böyle bir çember oluşturmak ve bu çemberde Türkiye'yi tutmak. Yani sınırlarını güvenceye aldın, artık orada dur diyen bir Rusya'nın duruşu var. Bunu çok net açık bir şekilde söylemeseler de verilen mesajlardan anladığımız bu. Şimdi Amerika tabii Türkiye'yi teskin etmeye çalışıyor. Türkiye ile ortaklığı korumaya çalışıyor. Bu konuda Membiç'te bir çalışma yapmayı vaat etti. Yani Membiç'te bir çözüm, ortak bir çözüm bulmayı vaat etti. Bu ateşkes tabii ki Türkiye'nin Afrin'de olduğu gibi diğer herhangi bir Suriye'nin herhangi bir bölgesinde de askeri varlığını genişletmesini prensip olarak önler, önlemeyi amaçlar. Bu sahadaki mevcut dengeleri daha da karmaşık hale getirmekten uzak tutar durumu. Ama tabii bu ateşkes son derece kırılgan. Daha başlarken bu ateşin aslında birçok yerde kesilmeyeceğini bu karara onay veren bütün aktörler zaten bunu ortaya koymuş oldu. Türkiye'ye yönelik çok ciddi bir baskı oluşmayabilir. Ama Türkiye'nin Afrin dışında ilaveten Membiç'e herhangi bir operasyon yapmasını psikolojik olarak engeller. Yani o kadar kolay olmayacaktır bu. En azından böyle bir talep olduğu zaman bu ateşkes kararı, BM'nin kararı Türkiye'nin önüne konacaktır.
Peki Türkiye'nin Doğu Guta kaygıları da var. Yüksek sesli olmasa bile hükümet tarafından, hükümete yakın medyada gündeme taşınıyor ama biz tabii Doğu Guta'dan 700 sivilin çıkartıldığında bizzat Rusya liderinin ağzından işittik. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı da bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Öncesinde yapmamıştı. Doğu Guta ile ilgili Türkiye'nin tutumunu nasıl yorumlamak gerekir? Türkiye hakikaten Rusya'ya yardımcı mı?
Yani Halep'le benzer bir durum söz konusu. Aslında sembolik olarak Halep ve Doğu Guta, yani birisi Şam'ı düşürmeye yönelik konuşlanmış bir silahlı grubun olduğu yer. Diğeri de işte Suriye'nin kalbi, ekonomik kalbi, her türlü kalbi sayılan Halep. Bu iki yere çok büyük önem atfedildi. Bu silahlı isyanın finansörleri tarafından. Şimdi Halep bir şekilde hani Türkiye ile Rusya arasında gelişen ilişkilere bağlı olarak temizlendi. Doğu Guta hala bu şeyini koruyor. Elbette Şam'ı tehdit etmekle birlikte eskiden olduğu gibi hani sözde tırnak içerisinde bir devrimin herhangi bir şeyi değil. Sıçrama tahtası olma özelliğini yitirmiş durumda. Öyle, o noktada değil ama yine de Şam merkezinin coğrafi büyüklüğünden çok daha büyük bir alandan bahsediyoruz ve oradan atılan roketler sürekli olarak başkenti terörize ediyor. Çok sayıda insan öldü, yaralandı. Bunlar çok medyada gündem oluşturmadı şimdiye kadar. Bu tehdit hale devam ediyor ama bu tehdit bittiğinde aslında Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, tabii ki Amerika, yani bu silahlı isyanın finansörü, destekleyicisi, yönlendiricisi, planlayıcısı, ne kadar aktörü varsa hepsi açısından hikayenin önemli bir ayağı da bitmiş olacak. Şam artık güvende olacak ve kimse kolay kolay bundan sonra oturup işte yani bir rejim değişikliği falan bundan bahsedemeyecekler. Geriye Suriye'nin toprak bütünlüğüne kaymış bir Suriye süreci olacak. Yani İdlib ve işte Fırat Nehri'nin doğusu. Bu iki alan kalacak. Şimdi oyun planı anladığımız kadarıyla Halep'teki gibi buradaki grupları bir şekilde silah bırakmaya ikna etmek ya da çıkmalarını sağlayıp bir koridorla İdlib'e ya da Dera'ya göndermek. Bu bir plan ve Türkiye'de, Afrin'de ya da başka yerlerde yaptığı ya da yapacaklarına karşılık olarak Rusya'yla burada da işbirliği gösterebilir. Anladığımız kadarıyla bir sivil çerçeve içerisinde bu işbirliği bir şekilde kısmen sonuç verdi. Şimdi oradaki gruplara baktığımız zaman Halep'ten biraz daha farklı. Yani Türkiye'nin bağlantıları açısından farklı. Türkiye'nin NAZ'ının geçtiği, etkisinin olduğu ya da olmadığı gruplardan bahsediyoruz. Bir kere o bölgenin önemli bir kısmını elinde bulunduran, her ne kadar son zamanlarda güç kaybetse de Ceyşül İslam, yani İslam ordusu, Suudi Arabistan'ın etkisi altında haliyle Ruslar orada daha çok Suudileri ikna ederek İslam ordusunu bir şekilde uzlaşmaya zorluyorlar. Yani bunu denediler, hale deniyorlar. Türkiye'den ziyade o grup üzerinde Suudiler etkili. Bender bin Sultan'ın bizzat ilgilendiği, silah temin ettiği, işte 2013'te 120 bin ton patlayıcıyla Şam'ı yakın diye talimat verdiği gruptan bahsediyoruz. Bunun dışında iki tane örgüt Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin NAZ'ının geçebildiği örgütler bunlar. Birisi Feylakurrahman, bu grup Katar'ın finanse ettiği grup ve Müslüman kardeşlerin bir uzantısı sayılabilir. Türkiye bunlar üzerinde etkili. Bunlar da orada bayağı büyük bir yeri kontrol ediyorlar. Diğeri Ahrar-ı Şam, zaten Türkiye'de çok duyduğumuz, birçok kişinin artık bildiği bir örgüt. Bunlar eski El-Kaidecilerin kurduğu, eski ihvancıların, eski El-Kaidecilerin kurduğu, Türkiye'nin de en fazla iç dışta olduğu örgütlerden birisi. Türkiye mutlak anlamda bunları kontrol edemez ama Türkiye'nin bir şekilde sözünün geçebileceği örgütler, ki bunlar Halep'te bir şekilde, yani özellikle Ahrar ve müttefikleri Türkiye'nin telkinlerine bir şey yaptılar, işte boyun eğmek durumunda kaldılar. Geriye bir Heyet Ahrar Şam kalıyor. Bunlar biliyorsun Nusra'nın, El-Kaide'nin direkt şeyi, Suriye branşı, Suriye kolu. Onların ikna olması doğrudan Türkiye ile mümkün mü değil mi onu bilmiyoruz. Karşılıklı bir alışveriş var, onu biliyoruz. Yani İdlib'de baktığımız zaman manzara bize bazı şeyler anlatıyor. Orada Türkiye olmadan Tahrir-i-Şam işte İdlib'i çok fazla, İdlib'deki kontrolünü çok fazla sürdüremez. Çünkü yardımlar, sınırdan geçişler vesaire, her şey Türkiye üzerinden. O nedenle Türkiye'den çok rahatsız olsalar bile işte Türkiye ile paslaşmak, Türkiye ile uzlaşmak, Türkiye'nin de sözlerine, vereceği teminatlara itimat etmek durumundalar. Bunu birçok yerde gördük. Yani Afrin operasyonu ya da İdlib'de işte gerilimi düşürme noktaları, gözlem noktaları oluşturma konusunda Türkiye ile o grup arasında bir uzlaşı olduğunu görüntülü bir şekilde bütün dünya aslında görmüş oldu. Bir karşılıklı dediğim gibi pazarlıklara bağlı olarak onlar üzerinde de Türkiye bir şekilde etkili olabilir ama bunun garantisi yok. Şimdi bu örgütler ve bu gruplar Suriye'de bir şey almadan o bölgeden çıkmak istemedikleri gibi oradaki sivilleri de sayıları çok çelişkili ama işte uluslararası yardım örgütlerinin BM bağlantılı uluslararası yardım örgütlerinin verdiği rakamlar işte 380-400 bin civarında. Bu Halep'te de çok büyük rakamlar telaffuz ediliyordu hatırlarsan. Sonra iş bittiğinde o rakamların gerçekçi olmadığını, gerçek olmadığını anladık. Burada da o siviller bu örgütlerin aslında rehinesi durumunda. Yani o sivillerin tahliye edilmesi konusunda şimdiye kadar onlarca müzakere masası kuruldu. Onlarca girişimde bulunuldu. Ruslar yürüttü. Suriye'nin kendi Uzlaşma Bakanlığı çok sayıda temaslarda bulundu, çabalarda bulundu. Ama bu gruplar ikna olmadılar ve bir şekilde siviller burada maalesef kalkan olarak kullanıldı. Hala kullanılıyor. Mısır son zamanlarda devreye girdi. Bu da enteresan. Yani Mısır böyle çok ses vermeden fazla görünür olmadan Suriye'deki bu süreçlerde rol almaya başladı. Doğgut'a bunlardan bir tanesi. Ama ikna olmadılar. Yani pazarlıklar hala oradaki grupların kendi varlıklarını sürdürme üzerine endeksi. Mesela tek sınır kapısı demek doğru olmadı. Tek koridor, açık koridor. İslam ordusunun elinde. Diğer örgütler biz evet deriz, anlaşırız ama siz de bize başka bir yerden kapı açın, bir koridor açın. İşte ticari mallar, gıda vesaire, insan geçişleri buradan sağlansın ve İslam ordusunun tekeli bitsin. Bir de böyle bir rant kavgası var yani orada. İnsan dramı üzerinden yürütülen ve birilerinin cebini şişirdiği, birilerinin de açlıktan öldüğü bir korkunç bir trajik durum da var. Bunların da pazarlıklara yansıdığını anlıyoruz.
Evet, şimdi Batı'da sürekli kimyasal silah kullanırlarsa böyle yaparız, şöyle yaparız söylemleri de işitiyoruz. Aslında çok aşinayız. Halep'te de gördük bunları. Bir yandan Amerika, Britanya, Fransa, Suudi Arabistan, Ürdün'le Ocak'ta bir toplantı, gizli bir toplantı yaptıkları haberleri var. Süreci değiştirmek açısından Türkiye'yi de davet etmediler. Suriye'de yitirilmekte olan bir savaş olduğu düşünürse kendileri açısından yeni bir takım manevralara girişmeleri mümkün mü? Ve tabii kimyasal silah meselesi bu saatten sonra ikna edici olur mu?
Yani ikna edip etmemelerinden öte böyle bir şey olursa başta Britanya ve Fransa olmak üzere diğer aktörler de bu vesileyle hava bombardımanına eşlik edip Suriye'de masada biz de varız diyeceklerdir. Yani onlar biraz dışlandılar. Yani bu süreçlerde her iki ülkede de iktidar değişimleri ve başka kendi iç sorunları nedeniyle Orta Doğu'daki bu başarısızlıktan ve hezimetten nasiplerini aldılar. Biraz sürecin dışında kaldılar. Bu arada Rusya geldi. Arkasından işte Amerika zaten 2014'ten beri orada. Arkasından Rusya geldi. Türkiye'ye girdi. Şimdi üç önemli masada ülke var. Yani Rusya, Türkiye ve işte Amerika arasında. Tabii İran'da var başından itibaren. Bunlar arasında bir nüfuz alanları söz konusu oldu. Batı'da bazı ülkeler biz ne olacağız diyorlar. Yani artık işin sonuna geldi. Son perde, en kanlı perde, en fazla insanların ateş gücünü kullandığı, diplomasi gücünü kullandığı yer. Çünkü bundan sonra kim ne alacak kavgası var. Yani Suriye'yi bu hale getirdikten sonra enkazını da paylaşalım diyen aktörler böyle bir kimyasal saldırıyı gerekçe göstererek sahneye dönmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Yani Suriye mevcut koşullarda ve uluslararası toplumun da önemli bir kısmında artık kendini kabul ettiren bir noktaya gelmişken kimyasal silah kullanıp da kendi ayağına niye kurşun sıksın? Aslında dün de bunu söylüyorduk ama bugün aynı şeyi söylüyor. Ruslar bu işin farkındalar ve ön uyarılarda bulunuyorlar. Yani bir oyun oynanacağını öngördükleri için birkaç haftadan beri Lavrov sürekli uyarıda bulunuyor. demek ki bir şey var yani, bir beklenti demeyelim de bir şeyler sızdırıldı, bir şeyler biliyorlar, burada bir şey dönecek. Tabii Amerika'nın biraz profilini, daha doğrusu profilini düşürmekten ziyade Amerika'nın henüz Suriye'de ne yapacağına dair yönetimin kafasında bir plan oluşmuş değil. Yani öyle anlıyoruz. Ya işte mesela sınır gücü oluşturma birdenbire patladı ve Pentagon'un bu şeyi, planı bir anda Beyaz Saray'da hafiften şaşkınlık yarattı. Yani ya biz bunu böyle demeli miydik, niye dedik, bu acemilik de nereden çıktı diye içeride tartışmaların döndüğünü görüyoruz. Bir karışıklık var. Karambole işte Trump yönetimini belli bir yola sokmak isteyebilirler mi? İsteyebilirler. Yani Obama'yı da aynı şekilde aslında oyuna getirdiler. Ama Obama son anda şey yaptı, fark etti bu meseleyi. Yani Suriye'ye yönelik operasyon planını masadan kaldırdı. Aynı şeyler olabilir mi? Olur. Suriye'de her şey oldu. Yani yeni bir macera olur. Ama bunun sonucu, senin de altını çizdiğin gibi, uluslararası toplumda artık bu kadar oyun gördük. Hadi bu da onlardan bir tanesi diye yani çok da şey yapmayabilir, karşılık bulmayabilir. Ama işleri karmaşık hale getirir mi? Getirir. Dediğim gibi mesela açık açık Britanya Dışişleri Bakanı ve Fransa'da Macron'un bizzat kendisi Cumhurbaşkanı böyle bir şey olursa vuracaklarını söylediler. Bu nedir? Yani vururuz. Vurmak şeydir, güç gösterisidir ve ben de varım, masada bana da yer açın demektir. Bunu yapabilirler. Hı-hı.
Peki bir iki dakikam kaldı. Yeni senaryolarda bir Türk-Kürt savaşından bahsediliyor. Bir de İran-İsrail savaşı olasılığına atıf yapılıyor. İran-İsrail hatta hakikaten böylesi bir savaşa dökülebilir mi?
Yani bunu isteyenler çok. Fakat bir de sahanın koşulları var. Yani şimdiye kadar Körfez ülkeleriyle İsrail ve Amerika üçgeninde bu çok tartışıldı, konuşuldu. Yani İran'a nasıl bir şekilde vurabiliriz diye. Şu anda bu savaşı çok da göze alabilecek durumda değiller. Ama dikkat çekici bir takım şeyler var. Yani Suudi Arabistan'dan mesela birdenbire bütün komuta değişti. Bu da acaba yeni bir şeye mi hazırlanıyorlar falan gibi yorumlara yol açtı. İstek, arzu var. Plan da olabilir. Ama sonuçta hani bu kolay bir mesele değil. Bunu göze alabilecekler mi? Emin değilim. Yani İsrail'de Netanyahu başbakan yolsuzluktan dolayı başı dertte. Mahkemeyle, şunla, soruşturmalarla. Onun bir çılgınlık yapıp içeride kendi ayağını sağlama alacağına dair senaryolar var. Ama dediğim gibi şu anda yapabildikleri İran'ın işte vekilleri olarak gördükleri örgütlere yönelik bir takım müdahaleler. Ki bunu İsrail son yaptığında bir uçağını kaybetti. Bu önemli bir güç dengesinin oluştuğunu gösterdi bize. Yani bu artık bu kadar kolay değil. Ben yani Lübnan'da çok kişiyle konuşmuştum. Yani hem İsrail tarafını gözlemleyen bağımsız insanlar, yıllardır orada bulunmuş bu eski savaşları da takip etmiş insanlar, herkes Hizbullah'ın çok önemli bir güç dengesi haline geldiğini ve caydırıcı pozisyonu elde ettiğini, İsrail'in hiç istemediği şey bu, bunu elde ettiğini söylüyorlar. İsrail tabii ki bunu büyük bir tehdit olarak gördüğü için o da daha büyük riskleri göze alabilir mi? Tabii ki alabilir. Yani eğer o noktaya gelirse bir savaş başlatabilirler. Ama şimdilik bu savaşta aktörlerin pozisyona baktığımız zaman çok temkinli hareket ettiklerini anlıyoruz. Yani mesela İsrail daha fazla Rusya'ya rol biçiyor. Yani Rusya'ya, İran'ı ya da İran'la bağlantılı grupları benim sınırlarımdan uzak tut, bir nevi tampon bölge oluştur diyor, bunun pazarlığını yapıyor. Tabii ki Rusya'da kendi diplomasi gücünü, ortaklığın getirdiği bir takım caydırıcı ya da etki kapasitesini diyelim kullanarak İran ve İran'la bağlantılı grupları işte Golan'dan biraz daha uzak tutmaya çalışıyor. Yani gerilimi düşürmek için, bir daha büyük bir savaş yol açmamak için. Suriye ordusu da tabii bunu herkes göz ardı ediyor da Suriye nedir? Yani Suriye'yi hiç kimse hesaba katmıyor. Herkes Rusya ne yapar, Amerika ne yapar? Bir de tabii yerelde bir güç olarak Suriye ordusu da artık o da bir şeyler belirleme şeyinde pozisyonunda. 6-7 yıllık savaştan sonra çok önemli bir deneyim kazandı. Bu deneyim illaki Golan'la bağlantı olarak bir takım planları da canlandıracaktır. Şimdi geçen yıl İsrail'e yanıt verilmesi yönünde bir kararlılık sergilendiğini söylüyorlar Suriye yönetiminin. Ondan itibaren Ocak, Mayıs'taydı yanılmıyorsam düzelt. Mayıs'ta böyle bir karşılık verildi. Ama işte geçen ayda verilen karşılık sonuç getirdi. Bu ilk. Yani 80'lerden beri ilk. Bu neyi gösteriyor? Suriye ordusu da bundan sonra yani fiili olarak diş gösterebilir. O noktaya gelmiş bu kadar vurulduktan sonra, yıkıldıktan sonra, bu kadar yara aldıktan sonra artık İsrail'den çok daha fazla, yani İsrail'in bundan sonra kaybedecekleriyle ilgili kaygıları Suriye'nin kaygılarının 1000 katıdır, onu söyleyeyim. O yüzden Suriye ordusu da rahat hareket edebilir. Bütün bunlar büyük bir savaşa yol açar mı? Yani taraflar daha büyüğünü kaybetmemek için bunu önleyebilirler. Yani fren yaptırabilirler. Şimdilik böyle düşünüyorum.
Peki, çok teşekkürler Fehim Taştekin'e katkılarından ötürü.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Efendim, Eksen'in sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.